Yollar.
Yok oluş. Neden?
Sonsuzluk. Hasret. Kopuş. Gurbet.
Birlik. Yalnızlık.
Hiçlik. Gökyüzü. Kayıp. Çok acele.
Yorgun. Anlam.
Boşluk. Hadi eriven.
Yalnızlık. Yalnızlık. Yalnızlık.
Sevim. İstasyon. Sevim. Yalnızlık.
Yalnızlık. Babalar.
Yalnız, yorgun,
kayıp,
anlam,
kayıp,
yitik, birlik, şen,
yalnızlık,
kavuş geride,
nereye,
sarayış,
yorgun, yok oluş,
anlam,
durmadan.
Merhaba Ayşe.
Merhaba.
Müzik Emoğa. Bugünkü yayın akışımızda seninle müzik ilişkisini. Tabii ki bir kadın olarak aynı zamanda erkek algısına belki tuşlarına dokunacaksın. Belki yaşam hikayende, anılarında güzel esprileriyle biraz kadın duygusunun, algısının hayat hikayendeki melodileriyle seni buluşturacağız. Biraz kendinden bahseder misin?
İsviçre doğumluyum. Annem babam Türk. 80'lilerde işte sol hareketinden dolayı buraya göç ettiler. 26 yaşındayım. Yaşlanmaya başladım. Çok fazla konuyla ilgileniyorum. Yani hayata bakış açım daha çok holistik diyebiliriz. Yani hem bilim, hem edebiyat, hem müzik, işte tiyatro. Yani hayatta sevmediğim pek çok şey yok.
Yani entelektüel refleksler insanda daha büyük bir keyif veriyor yaşam alımlamada. Ve sen de bunun keyfini çıkarıyorsun gibime geliyor.
Evet.
Seni bir tiyatro sahnesinde görmüştüm. O oyun hakkında bir kısa giriş yapabilir miyiz?
O oyun Neuchâtel Üniversitesi'nin Antik Tiyatro Grubu tarafından düzenlenmiş bir oyundu. Ha. Bu grubun özelliği antik piyesleri tekrardan tercüme edip, yani kendine özgü bir tercüme yaparak tekrar yaşatması. Enteresan bir piyesti. Terörist diye koymuştuk adını. Aslında Oreste'nin bir yeni bir yorumuydu. O piyesin içinde de bir şarkı bestelememi istediler benden. Şarkı da Monody diye geçiyor. Hmm. Monody de oradaki karakterin, Elektra'nın aslında hayat üzerinde ağlayışı gibi bir şey. Yani o anki duygularını dile getirmek için söylediği bir şarkı. Yani üzüntülü bir şarkı aslında. Yani bizim bir uzun havamız gibi mesela. O yüzden çok hoşuma gitmişti o fikir. Eskiden piyano için bestelediğim bir parçayı, o sözleri uyarladım piyes için. Evet. Ondan sonra da akordeon çalan bir müzisyen vardı bizimle piyeste oynayan. Ona besteyi sundum. O da derledi daha kendine göre, akordeona uygun bir şekilde. Güzel bir anı, güzel bir çalışmaydı.
Sadece beste değil, hem oyununla hem de sesinle de katıldın.
Tabii şarkıyı ben söylüyordum piyeste. Akordeon bana eşlik ediyordu. Sonra tabii bütün piyes boyunca da yani normal oyuncu olarak da oynadım.
Buraya bir soru sıkıştırmak istiyorum. Eylül Çocukları diye bir film gösterimi gerçekleşti. Eylül Çocukları biraz da sizin hikayeniz aslında. Öyle düşünüyorum. Şimdi senin hikayeni anlatırken senin Türkiye'ye gidememenin nedeni ve burada var olmanın getirdiği neden ailenin politik olmasıydı. Politik bir ailenin çocuğu olmak. Yani solcu bir ailenin demiyorum. Daha geniş bir eksende tutuyorum. Politik bir ailenin çocuğu olmak, göçmen olmak ve buralı olmak. Bu süreçlerde, bunun senin yaşamında, çünkü bu senin iraden dışı gelişen bir varoluş süreci, daha farklı olabilirdi ya, bu daha da ilginç ya da keşke böyle olmasaydı gibi kendi hafızanda mırıldandığın ya da kinayet ettiğin, dışa vurduğun şeyler oldu mu hiç? Tepkiler ya da...
Hiçbir zaman keşke böyle olmasaydı diye düşünmedim. Yani geçmişe dönük bakan bir insan değilim. Yani geçmiş, adı üstünde geçmiş, yani bunlar.
Evet.
Olmuş şeyler değiştirilmesi mümkün değil. O yüzden hiçbir zaman bir kırgınlık, bir kin duymadım ama bunun benim hayatım üzerindeki ve de çevremin, mesela abilerimin, kardeşlerimin hayatı üzerindeki etkisini her zaman hissettim. Zaten annemle yarı şakayla karışık solcu çocuğu sendromundan bahsediyorum mesela. Yani mesela çevremde bakıyorum, bütün o neslin, o solcu neslin çocuklarında ortak özellikler bulunuyor her zaman. Yani öyle bir duyguya kapıldık ki, biz anne babalarımıza çok hayrandık çünkü onlar kahramandı. Ve de onlar başaramadıysa biz niye bir şey başarabilelim ki duygusuna kapıldık bir yandan. bir yandan onlarda da bir hayal kırıklığı hissedebiliyorduk. Yani onların hayal kırıklığı bir şekilde bize aktarıldı. Onun altında ezildik biraz. Bir yandan da hani normal bir ailenin bir çocuğuna verildiği gibi bize çok para kazanma hırsı ya da bilmem kariyer yapma hırsı falan da verilmedi. Bunlar bizim için ayıp şeylerdi, değil mi? Kariyer yapmak ne kadar ayıp. Ya da zengin olmak, aman tanrım, biz onları düşman bellettiler bir yandan bize. Ama bir yandan da ona karşın geliştirebileceğimiz bir şey olduğuna inanamadık. Çünkü anne babalarımız yapamadıysa biz niye yapabilelim duygusu vardı. Bir yandan da tabii göçmen çocuğu olmanın getirdiği bir takım şeyler. Çok kolay bir şey değil yani, ama bu durumdaki zenginliği ortaya çıkarabilirse eğer bir şahıs, o zaman gerçekten çok zenginleştirici bir hayat, ama kolay değil yani. Şeyin, Duman grubunun bir şarkısı var eski bir albümünden. Hakim Bey neydi? Hakim Bey, itirazım var. Hiç olmazsa biz dönek değiliz diye bir şarkısı. Biraz şey de oldu yani, büyüyünce şeyi de fark ettik. Bize o kadar hani öğüt veren anne babalarımız, çevre, işte abiler, ablalar, meğer pati burcu olup çıkmışlar yani. O yüzden hani biraz biz de biraz ihanete uğramış gibi hissettik. Yani bize öğretilenlerle gerçeklik arasındaki farkı görünce o dönemde tam tabii yani ergenlik çağının tam ortasına denk geliyordu. Birçok solcu çocuğu diye tanımladığım kişi için zor bir dönem oldu. O yüzden yani birçoğu da hani ailesel sorunlar yaşadığı ya da alkol, uyuşturucu gibi başka sorunlar da yaşadı. Yani bunlardan bağımsız olmadığını inanıyorum ben.
Buradaki kültürde ne dinlersin?
Buradaki kültürde Batı müziğinde, Batı pop müziğindeki gerçekten beni çok çok çok etkileyen şarkıcı Björk oldu. Çok büyük bir hayranlık duyuyorum. Yani hem müzisyen olarak, hem de insan olarak, hem de kadın olarak çok çok özel bir insan gerçekten. Yani
sinemaya da, müziğe de kendi doğal yaşamındaki tipolojisini, karakterini çok güzel yerleştirmiş. Ben de çok yakından ilgileniyorum.
Ayrıca evet. Politik olarak da bir duruşu olan bir artist, şarkıcı. O yüzden çok çok beğenirim, ama yani müzik anlamında da şarkı söyleme tarzıyla da çok beni etkileyen bir müzisyen. Yani acılarımı müziğe çevirmenin, acılarımı başka bir şekli sokup onları güzel bir şeye çevirmenin şansını veren o yani bana. Hayata bakışımı değiştirdi bir bakıma. Çünkü çok, onun da çok pozitif bir bakışı var yani hayata. Sözleriyle, müziğiyle bana çok iyi, gerçekten çok iyi bir etkisi oldu.
Ayçi olarak yaşama devam ederken, bir göçmen olarak hissiyat olarak yaşadın mı, yoksa bir buralı olmanın getirdiği, yani İsviçre ya da Türkiye kelimesini kullanmak istemiyorum, buralı olmanın getirdiği şey psikolojinde, evde yansıyan ve senin kendi karakterinde baskın mı oldu, yoksa göçmenlik de bu yaşam hikayenin içerisinde çarpmalara ya da belli sonuçlar doğurdu mu?
Şey denir ya, genelde farklı olan fark edilir. Genelde bulunduğun ortamdan farklı olduğun noktaları fark edersin. Yani mesela burada kendimi daha çok bir yabancı olarak hissediyorum, ama Türkiye'ye gittiğimde aynı şeyi yaşıyorum. Yani karakterimin biçimlenmesinde işte yüzde bilmem kaç Türk kültürü, yüzde bilmem kaç İsviçre Türk kültürü demem pek mümkün değil. Tabii ki birçok özellikle yani İsviçreli ya da buralıyım. Yani mesela bir kadın olarak İsviçre'de yaşamanın bana getirdiği avantajları sonuna kadar kullanıyorum yani. Onu da Türkiye'ye gittiğimde bir şekilde savunmam gerekiyor. Çünkü orada o kadar her şey, burada sahip olduğum haklar, sahip olduğum yaşam tarzı bir kadın olarak sahip olduğum statüyü Türkiye'ye gittiğimde biraz korumam ve savunmam gerekiyor. Yani çok basit şeyler, mesela babaannem sürekli her gittiğimde diyor ki ay vay, neden daha evlenmedin? 7 senedir bir arkadaşımla beraberim, birlikte yaşıyoruz. Yani evlenmiş sayarız. Beraber bir evimiz var yani. Ama babaannem bunu hala şey yapamıyor. Mesela hani onu anladık diyelim. Anneannem,
evet,
ki o çok hani solcu, öngörüşlü, bilmem ne sayan kendisini bir insanken, aynı şeyle bana dönüyor. Ne zaman evleniyorsunuz? Evet. Halbuki abim seneler boyunca bir kızla beraber kaldı. Ona hiçbir zaman hiçbir şey söylenmedi. Vay, neden evli değilsiniz siz? Çünkü o bir erkek. O yüzden Türkiye'ye gittiğimde bu hayat biçimimi, yani bir kadın olarak yaşadığım hayatı sürekli savunmam gerekiyor. Ama bundan mesela bir şey hissetmiyorum yani. Ne bir kızgınlık, ne bir zorluk gibi gelmiyor. Sonuçta daha çok şey gibi görüyorum. Yani ben burada bir şeylerden istifade ettim.
Evet.
Bu istifade ettiğim şansı gidip orada biraz paylaşmak istiyorum. Yani mesela bir tane kuzenim doğdu 2-3 sene oldu şimdi. Yani oradaki ailemin, o kuzenim üzerindeki etkisini biraz değiştirmek için, hani o da büyürken benim burada sahip olduğum şansların birazına sahip olsun diye,
evet,
orada bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani. Ama bu şey gibi değil yani, vay ne kadar gericisiniz de bilmem ne de, öyle bir şey değil. Sadece bir yerde iyi bir şey görüyorsam eğer, bir kültürde ya da bir yaşam biçiminde iyi olduğuna inanıyorsam eğer, onu hem savunmam gerekiyor hem de paylaşmam gerekiyor.
Şimdi
ben acayip kaydım konudan.
Yo, gerçekten çok önemli bir ayrıntıyı dile getiriyorsun. Çünkü aile dediğimiz yapı aslında geldiğimiz coğrafyadaki erkek egemenin heteroseksüel yapılanma sonuçlarının ailedeki sonuçları çok daha bence önemli. Çünkü burasıyla dışarısı arasındaki sonuçlar birbirini çok belirliyor. Sen şayet aile içerisinde, yani solcu, ilerici ve entelektüel bir aile yapısı içerisinde böyle bir erkek kardeşinle senin aranda böyle dokunmalar oluyorsa,
hı hı,
bu sokakta nelerin yaşandığını, hı hı, zaten biliyoruz.
Hı hı hı.
Bu seni ister istemez buradaki kazanım dediğin, yaşamında kendi şeyine, yapına oturttuğun feminist kültürüne birlikte orada ister istemez çarpışmaları, hı-hı, ve hı-hı, seni yoran bir takım şeyler ortaya çıkarıyor.
Tabii ki. Demek istediğim, bunları yaparken yorulmamak lazım. Yani yorucu bir şey olarak algılamıyorum bunu. Hani
evet,
üf gene mi başladınız falan. Sonuçta bir yandan hani babaannemi yargılamıyorum ya da kınamıyorum. Çünkü onun neler yaşadığını biliyorum. Hani kendi hayatı içinde de, kendi görüşüne ne kadar ilerlettiğini de biliyorum bu kadının. Yani 50 sene önce düşündüğüyle bugün düşündüğü arasında bayağı bir ilerleme var aslında. Ama bu ilerlemeye devam ettirmeye çalışıyorum bir yerde. O yüzden bunu yorularak, oflayarak, puflayarak yapılması gereken bir şey değil. Hani gülüyorum her bana dediğinde daha evlenmedin, ne zaman evleniyorsun? Anlıyorum seni babaanneciğim diyorum. Yani senin neden bunları söylediğini, nasıl hissettiğini, ama sen de benim yerimde olsan sen de beni anlardın. Sen de benim gibi düşünürdün ve bunun iyi, kötü bir şey olmadığını anlardın. Ve de belki de kendi torunun için, işte kuzenim, yeğenim için daha farklı düşünmeyi,
hı-hı,
deneyebilirsin. O zaman insanlar öyle yaklaşıldığında, hani tepkisel değil de anlayışlı yaklaşıldığında, aslında daha çok ilerliyorlar. Çünkü tepkisel yaklaşırsak insanlar bu sefer savunmaya geçiyorlar ve daha aslında düşünmedikleri radikal şeyler savunmaya başlıyorlar. Ama seni anlıyorum, ama aslında gel benim açımdan da bak, burası da çok fena değil aslında dediğimizde, o zaman daha yumuşuyorlar ve gerçekten de evet olabilir şeyine giriyorlar.
Tam bir eş duyum, yani empati var, hı-hı, burada.
İşte bu nesiller arasındaki bir takım anlaşmazlıklar üzerine adı Danse des enfants perdus. Yani kayıp çocuklardan, kayıp çocukların dansı.
Beste ve sözler kime ait?
Bana.
İkisi de sana ait.
Evet. İşte böyle bir şarkı. Yani bir şeyler yazarken dille oynamayı çok seviyorum. Yani.
Türetmeyi ben de çok severim. Evet.
Yani dilin çok büyük bir özgürlük verdiğine inanıyorum ve bu özgürlük başka şekilde ifade edemeyeceğimiz birçok şeyi bu şekilde ifade edebilmemizi sağlıyor. O yüzden bu özgürlüğü kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Yani bazı insanlar özellikle Fransız kültüründe dile böyle saygı diye adlandırılan aslında bir... Ben bunu lingüistik faşizm olarak adlandırıyorum.
Sana tümüyle katılıyorum ki şu an faşistlerin elinde diyebiliriz. Fransa'daki dil kurumu. Evet, tümüyle.
Yani... dilin dokunulamayacak bir şey olduğunu, sadece bir elite ait olan bir şey olarak insanlara vermeye çalışıyorlar. Halbuki insanların bu dil üzerindeki özgürlüklerini geri kazanmaları lazım bence. O kadar çok şey var ki, yani sadece politik alana bakarak insanların hayatını değiştireceğimize inanmak biraz saf, yani bir bakış açısı. Çünkü aslında insanları ilk başta değiştirmek için aile yapısını değiştirmek lazım. İnsanların etik davranışlarını değiştirmek lazım. Kültürel dile bakışlarını değiştirmek lazım. Çünkü dil ifadenin, yani en azından en çok kullandığımız medya ifade için dil, yani dil, sonuçta. Evet. O yüzden hani bunlara olan ilişkimizi ilk başta iyileştirirsek, daha sağlıklı bir yere getirirsek, ondan sonra sosyal anlamdaki birbirimizle olan ilişkimizi de daha iyileştirebiliriz.
Şu an sen müziklerini de sanırım biraz önce söylemiştin. Fransızca, İngilizce ve Türkçe yapıyorsun. Evde işte diyelim Türkçe, Fransızca konuşuyorsun. Yani çok dil formlarını kullanıyorsun. Müzik katarsak bu bambaşka bir şey. Bu aslında bir karışıklık falan yaratmıyor bu. Değil mi? Bu sana ne katıyor?
Çok dillilik. Çok dillilik ilk başta şeyi gösteriyor bir insana. Sonuçta dil düşünceyi biraz sistemleştiren bir olgu olduğu için maalesef şeyi anlıyorsun. Yani düşünceyi başka biçimde de biçimlendirebilirsin. Yani illaki bu şekilde biçimlendirmek zorunda değiliz. Böyle de biçimlenebilir mesela.
Evet.
O yüzden daha genel anlamda şeyi de, yani bakış açısını değiştirmeyi kolaylaştıran bir şey. Çok dilli olan insanlar mesela empatiyi kolaylaştıran bir şey. Çünkü aslında böyle başka da bir şekilde de yorumlanabilir, başka bir şekilde de ifade edilebilir, başka bir şekilde de bakılabilir şeyini bir kere yakaladığın zaman, o zaman insanların da başka başka düşünebileceklerini, başka başka yorumlayabileceklerini görüyorsun. O yüzden şeye yardım ediyor, yani insanlara gerçekten empati kurmaya yardımcı oluyor. Bir de şeyi görüyorsun, yani seni yapılandıran şeyler içerisinde aslında kültürün, yani arbitrer, yani aslında başka şekilde olabilecek şeylerin ne kadar çok olduğunu görüyorsun. Yani aslında daha farklı olabileceğini de her şeyin, onu da anlıyorsun. Yani bir de yani çok dillilik mesela işte Avrupa'daki devletlerde yeni çok dilliliğe artık alışmaya başlıyorlar. Ama aslında çok dillilik dünya üzerinde bakılırsa tek dilli olmak aslında minoriter olmak. Yani çok dillilikler, evet, çoğunlukta aslında. Afrika'ya gidiyorsun, en az 3 dil kullanıyor herkes. Normal bir şey. Aslında insanın, yani artık dil bilimde de şeyine inanıyor insanlar, yani çok dilli olmak üzere aslında beynimiz yapılanmış durumda. Tek dilliliğe zorlamak insanı kötü bir şey. Ama bundan diyelim ki 30 sene önce şey, tek dilliliğe yönlendirdiler çok dilli aileleri mesela.
Evet.
Yabancı aileleri. İki dil öğretirsiniz kafası karışır, işte ikisini de doğru düz kullanamaz bilmem ne diye. Çok biliyorum çevremde, mesela kendi erkek arkadaşım bile anne babası çok fazla üstüne gitmemiş Swiss Almanca kullanması için. Çünkü o zamanlar o düşünce baskındı, yani çok dillilik kafa karışıklığına yol açardı bilmem ne, ama aslında insan beyni buna gayet adapte, yani kesinlikle bir strese girmeye gerek yok yani. Bir fizikçi olarak şunu diyebilirim ki dengede bir bok yok. dengede bir şey yok. Denge ölü, evet, bir sistemdir.
Evet.
Yani aslında şuna inanıyorum ki, yani paradoks diye adlandırdığımız şeyler hayatın özünde olan şeyler. Hayatı, çünkü paradoks ne? Sürekli kendi üzerinde dönen bir şey, değil mi? Sürekli kendini besleyen bir şey. Ama bu bir harekettir. Yani bu hareket hayatı bir şekilde tetikliyor. Yani demek istediğim şeye inanmıyorum, yani bir yavaş yavaş düz bir yolda ilerleme bilmem ne falan gibi bir şeye inanmıyorum. Benim inancım, yani bu hareketlilikten aslında faydalanmamız lazım. Ben oradaki çelişkiyi bir